Ayrım 32. 58. İki teğmen bir locanın dip tarafına yerleşmişti bile. Paul onlara katılmadan önce elleriyle yüzünü ovuşturdu ve parkasını düzeltti. Olması gerektiği gibi gözükmeli. Ne de olsa hiyerarşik bakımdan onların amiriydi ve geceyi sokakta geçirmiş bir evsize benzememeliydi. Barın bol ışıklı, dekorasyonu yenilenmiş, sandalye arkalıkları tamamen taklit deri olan, taklit çinko, taklit ahşap, taklit deri bölümünü geçti. Alışıldık alkol kokuları ve bar tezgahında yapılan dedikodularıyla burası boktan küçük bir yerdi. Henüz içeride kimse yoktu. Paul, iki polisin tam karşısına oturdu ve neşeli yüzlerini görünce keyfi yerine geldi. Nobral ile Matkoska belki önemli işler becerebilen polisler değildi. Ama gençliklerinin vermiş olduğu heyecana sahiptiler. Paul'un hiçbir zaman kendi için benimsemediği bir tutumları vardı. Gamsız, tasasız, her şeyi hafife alan. Gece yaptıkları araştırmaların detaylarını anlatmaya başladılar. Paul bir kahve ısmarladıktan sonra onları susturdu. Tamam çocuklar, artık sadede gelin. İki polis birbirine baktı, sonra Nobrel içinde bir yığın fotokopi bulunan kalın bir dosyayı açtı. Kurtlar her şeyden önce bir siyasi hikaye. 60'lı yıllarda sol fikirler Türkiye'de önemli bir destek bulmuş. Tıpkı Fransa'da olduğu gibi. Buna karşılık bir tepki olarak aşırı sağda da büyük bir yükselme olmuş. Alparslan Türkeş adında emekli bir albay bir parti kurmuş. Milliyetçi Hareket Partisi. O ve partisi kendilerini kızıl tehdide karşı bir kalkan olarak göstermişler. Matkoska araya girdi. Bu partinin ideolojisini benimseyenler tarafından gençlere yönelik dernekler kurulmuş. Önce fakültelerde, sonra kırsal kesimde faaliyetlere başlamışlar. Bu derneklere katılan gençler kendilerine ülkücüler veya bozkurtlar demişler. Yeniden notlarına baktı. Tüm bu bilgiler Şefi'nin anlattıklarını doğruluyordu. 70'li yıllarda diye devam etti Nobrel. Sağ-sol çatışması önüne geçilmez bir hal almış. Önce bazı sol fraksiyonlar, ardından da aşırı sağcılar silahlanmış. Kimi solcu militanlar Filistin kamplarına giderken, Anadolu'nun bazı bölgelerinde aşırı sağcılar tarafından eğitim kampları açılmış. Ülkücü gençler buralarda ideolojik eğitimin yanı sıra dövüş sanatlarını ve silah kullanmayı da öğrenmiş. Matkoska yeni bazı kağıtlara hızla bir göz attı. 77'den itibaren eylemler en üst seviyesine çıkmış. Bombalamalar, halka açılık yerlerin otomatik silahlarla taranması, ünlü kişilerin öldürülmesi gibi. Hem sağdan hem soldan. Gerçek bir iç savaş. 70'li yılların sonunda Türkiye'de günde 15-20 kişi öldürülüyormuş. Tam bir terör ortamı. Paul araya girdi. Peki hükümet, polis, ordu? Nobrel gülümsedi. Haklı olarak askerler müdahale etmek için gerekli ortamın oluşmasını beklediler. 1980'de bir darbe yaptılar. Net ve kusursuz bir darbe. İki taraftan da teröristler tutuklandı. Bozkurtlar bunu kendilerine yapılmış bir ihanet olarak algıladı. Komünistlere karşı savaşmışlardı ama şimdi ülkeyi yönetenler onları hapse tıkıyordu. O dönemde Türkiye şöyle demişti. Ben hapisteyim ama fikirlerim iktidarda. Ama bir süre sonra bozkurtlar serbest bırakıldı. Türkeş yavaş yavaş eski siyasi faaliyetlerine döndü. Onun izinden giden bazı bozkurtlar da farklı bir tutum takındı. Milletvekili, parlamenter oldular. Ama başkaları da vardı. Şiddetten ve fanatizmden başka bir şey bilmeyen, kamplarda eğitilmiş 80 öncesinde birçok eyleme katılmış gençler. Yani, diye ekledi Matkoska, öksüz kalmışlardı. Sağ iktidardaydı ve artık onlara ihtiyacı yoktu. Türkeş bile onlara sırtını döndü. Yeniden saygınlık kazanmakla meşguldü. Hapisten çıktıktan sonra ne yapacaklardı? Nobrel elindeki kahve fincanını bıraktı ve soruyu cevapladı. Bu ikili anlatım konusunda başarılıydılar. İçlerinden kimileri para karşılığı karanlık işlere bulaştılar. Silah kullanmayı biliyorlardı, deneyimliydiler. En yüksek fiyatı veren için devlet veya mafya çalışmaya başladılar. Temas kurduğumuz Türk gazetecilere göre bu bir sır değil. Bu gazetecilerin çoğu bazı aşırı sağcıların, MİT ve Türk istihbarat servisleri tarafından Ermeni ve Kürt terör örgütlerinin liderlerini ortadan kaldırmakta kullanıldığını ileri sürdü. Ama daha çok bu kişilerden mafya yararlandı. Borç tahsil etme, haraç ve daha bir sürü hizmet. 80'lerin ortalarında Türkiye'de gelişmeye başlayan uyuşturucu trafiğini kontrol altına aldılar. Kimi kez kendi mafya teşkilatlarını kurdular ve yeraltı dünyasında söz sahibi oldular. Diğer klasik suç örgütleriyle mukayese edildiğinde ellerinde çok önemli bir koz vardı. İktidarla ve özellikle de polisle sıkı ilişkilerini sürdürüyorlardı. Son yıllarda Türkiye'de skandallar patlak verdi. Mafya, devlet ve bir zamanların milliyetçileri arasındaki ilişki ortaya çıktı. Paul düşünüyordu. Tüm bu anlattıkları ona çok uzak, çok muğlak geliyordu. Mafya kelimesi bile onun için bir İspanyol lokantasının adı gibiydi. Açgözlü insanlar, komplolar, yasa dışı şebekeler, tüm bunların anlamı neydi? Bu anlatılanlarla aradığı katiller ve hedef kadın arasında bir bağ kuramıyordu. Elle tutulur ne bir yüz ne de bir isim vardı. Paul'un düşüncelerini okumuş gibi Nobrel kibirli bir kahkaha attı. Ve şimdi de biraz fotoğraflara bakalım. Kahve fincanlarını kenara çekti ve elini bir zarfın içine daldırdı. İnternetten Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birinin Milliyet'in fotoğraf arşivine girdik ve bunları bulduk. Paul ilk fotoğrafı eline aldı. Nedir bu? Alparslan Türkeş'in cenaze merasimi. Yaşlı kurt 1997 Nisan'ında öldü. 80 yaşındaydı. Gerçek bir milli olay. Paul gözlerine inanamadı. Cenaze törenine binlerce Türk katılmıştı. Fotoğrafın altındaki İngilizce yazıda şunlar yazıyordu. 10 bin polisin koruduğu 4 kilometre uzunluğunda bir kortej. Hem kaygı verici hem de muhteşem bir görüntüydü. Ankara'daki büyük caminin önünde cenaze alayının etrafına toplanan kalabalık gibi karanlıktı. Lapa lapa yağan kar gibi bembeyazdı. Kortejde yer alan bazı kişilerin taşıdığı Türk bayrağı gibi kırmızıydı. Daha sonraki fotoğraflar kortejin ön sıralarında bulunanları gösteriyordu. Eski başbakanlardan Tansu Çiller'i hemen tanıdı. Başka önemli Türk siyasetçiler de cenazeye katılmıştı. Komşu ülkelerden de gelenler vardı. Özellikle Orta Asya'dan gelenler takkileri ve altın işlemeli bol kaftanlarıyla geleneksel kıyafetlerini giymişti. Birden Paul'un aklına bir fikir geldi. Türk mafya aileleri de bu törene katılmış olmalıydı. İstanbul aileleri ve Anadolu'nun başka yerlerinden gelen aileler bu önemli siyasi şahsiyete saygılarını son bir kez daha sunmak istemişlerdi. Belki de kendi davasında ipin ucunu elinde tutanlar bile bu törene katılmıştı. Sema Gökalp'in peşine katillerini salan adam bile. Kalabalık arasından bazı detayları gösteren diğer fotoğraflara da hızla baktı. Kırmızı bayrakların çoğunda Türk bayrağındaki gibi tek bir hilal yerine üçgen olarak yerleştirilmiş 3 hilal vardı. Ayrıca afişlerde 3 hilal altında uluyan bir kurt resmi dikkati çekiyordu. Paul bir an için taştan sıvaççılardan oluşan ilkel değerleri, içrek sembolleri olan bir ordunun resmi geçidini seyrediyormuş gibi bir hisse kapıldı. Sıradan bir siyasi partiden çok bozkurtlar, atadan kalma değerleri ön planda tutan kendi içine kapalı bir topluluk, gizemli bir Türk kabile gibiydi. Son fotoğraflarda gördüğü bir ayrıntı onu şaşırttı. Militanlar düşündüğü gibi cenaze geçerken sıkılı yumruklarını havaya kaldırmıyordu. İki parmakları yukarıda değişik bir selamları vardı. Bu gizemli işareti yapan gözyaşlarına boğulmuş bir kadına dikkatle baktı. Fotoğrafı iyice yaklaştırınca bu kadının işaret parmağıyla serçe parmağını havaya kaldırdığını, baş parmağıyla kalan diğer iki parmağını bir çimdik oluşturur gibi bir araya getirdiğini gördü. Yüksek sesle sordu. Bu işaretin anlamı nedir? Bilmiyorum diye cevapladı Matkowska. Hepsi bu işareti yapıyor. Büyük bir ihtimalle bir tür selamlaşma olmalı. Birden her şeyi anladı. Nobrel ve Matkowska'ya da aynı işareti o da yaptı. Allah aşkına dedi heyecanla, bunun ne ifade ettiğini anlamıyor musunuz? Paul elini profilden onlara doğru çevirdi, bir hayvan suratını andırıyordu. İyi bakın. Kahretsin dedi Nobrel. Bu bir kurt, bir kurtbaşı. 59. Bardan çıkarken Paul kararını açıkladı. Ekipleri ayırıyoruz. İki genç polis bu duruma bozuldu. Uykusuz bir gecenin ardından evlerine dönmeyi umut ediyorlardı. Paul onların kızgın yüz ifadelerini görmezden geldi. Nobrel, sen yüksek basınç odalarını araştırmaya devam et. Nasıl? Ama Île-de-France'da bu tip aygıtları bulunduran yerlerin eksiksiz bir listesini istiyorum. Nobrel çaresiz bir şekilde ellerini iki yana açtı. Yüzbaşım, bu iş tam bir açmaz. Matkowska ile birlikte dolaşmadığımız, araştırmadığımız yer kalmadı. İnşaatçılardan ısıtma tesisatı yapanlara, sağlık kuruluşlarından camcılara kadar. Hatta bazı atölyeleri bile... Paul onun sözünü kesti. Eğer kendi bildiği gibi davransa o da bu işin peşini bırakırdı. Ama Şefiye telefonda onu bu konuyla ilgili olarak sorguya çekmişti. Ve bu da onun bu işle ilgilenmesi için yeterli bir sebepti. Ayrıca Paul bu yaşlı uzatmalı polisin içgüdülerine güveniyordu. Listeyi istiyorum diye kestirip attı. Katillerin bir yüksek basınç odası kullanma şanslarının en düşük olduğu yerleri bile. Ya ben diye sordu Matkowska. Paul ona evinin anahtarlarını uzattı. Benim evime gidiyorsun. Schömenver sokağı. Posta kutumda bulunan antik çağa ait maskarla ve büstlerle ilgili katalogları, fasikülleri ve tüm dokümanları alıyorsun. Bir AC'den bir polis onları benim için topluyor. Peki ben onları ne yapacağım? Bunun bir ipucu olabileceğine inanmıyordu ama Şefi'nin sorusu aklından çıkmıyordu. Ya antik çağ maskları? Belki de Paul'ün en baştaki varsayımı pek de yanlış değildi. Evime girip oturuyorsun, dedi sert bir tonla, ve her resmi ölülerin yüzleriyle karşılaştırıyorsun. Neden? Benzerlikler bulmak için. Katilin kadınların yüzlerini parçalarken bu arkeolojik kalıntılardan esinlendiğine eminim. Polis avucunun içindeki anahtarlara bakıyordu. İnanmamış gibi bir hali vardı. Paul daha fazla açıklama yapmadı. Arabasına doğru giderken son noktayı koydu. Öğlen görüşüyoruz. Eğer çok önemli bir şey bulursanız beni derhal arayın. Artık aklını meşgul eden başka bir düşünceyle ilgilenebilirdi. Türkiye Büyükelçiliği Kültür İşleri Müsteşarı Ali Acun birkaç blok ötede oturuyordu. Bu iş ona bir telefon etmeye bakardı. Bundan önceki bazı soruşturmalarında adam ona her türlü kolaylığı göstermiş, yardımcı olmuştu ve Paul şimdi bir Türk vatandaşıyla konuşma gereği duyuyordu. Arabasında cep telefonu da eline aldı. Nihayet şarj olmuştu. Acun uyumuyordu. En azından öyle umuyordu. Birkaç dakika sonra Paul diplomatın merdivenlerine tırmanıyordu. Hafifçe sallanıyordu. Açlık, uykusuzluk, heyecan... Perişan haldeydi. Adam Ali Baba'nın mağarasına dönüştürülmüş küçük modern dairesinde onu karşıladı. Cilalı mobilyalar, duvarlara asılmış altın ve bakır madalyonlar, çerçeveler, fenerler, zemin aşı boyalı kilimlerle kaplıydı. Binbir gece masallarını andıran bu dekor, kırklı yaşlardaki modern ve çok bilen Ali Acun'un kişiliğiyle bağdaşmıyordu. ''Benden önce'' dedi özür diler bir ses tonuyla, ''bu dairede eski okulumdan bir diplomat oturuyordu.'' Gülümsedi. Elleri gri jogging kıyafetinin ceplerindeydi. ''Evet, bu kadar acil olan şey nedir?'' ''Size bazı fotoğraflar göstermek istiyordum.'' ''Fotoğraflar mı?'' ''Sorun değil, girin, çay hazırlıyordum.'' Paul çayı reddetmek isterdi ama oyunu sürdürmesi gerekiyordu. Ziyareti yasa dışı olmasa da gayri resmiydi. Bir diplomatın dokunulmazlık alanına tecavüz ediyordu ne de olsa. Halıların işlemeli yastıkların arasına yere oturmuştu. Acun ince belli bardaklara çay servisini yaptı. Paul dikkatli adama baktı. Yüz hatları çok düzgündü. Siyah saçları çok kısa kesilmişti. Sanki başının üzerine oturmuş bir takkeydi. Bir Rotring kalemiyle çizilmiş gibi net bir yüzü vardı. Tek tuhaflık bakışlarındaydı. Gözleri asimetrikti. Sol gözü hiç oynamıyor, karşısındakine sabit bir şekilde bakıyordu. Ama diğer göz sürekli hareket halindeydi. Sıcak bardağına dokunmadan Paul konuşmaya başladı. Sizinle önce bozkurtlar hakkında konuşmak istiyorum. Yeni bir soruşturma mı? Paul soruyu geçiştirdi. Onlarla ilgili ne biliyorsunuz? Tüm bunlar çok uzakta kaldı. Onlar özellikle 70'li yıllarda çok güçlüydü. Çoğu şiddet yanlısıydı. Yavaş yavaş çayından büyük bir yudum aldı. Gözümü fark ettiniz mi? Paul fark etmemiş gibi davrandı. İçinden şimdi bunun sırası mı diye düşündü. Evet, fark ettiniz dedi gülümseyerek Acun. Gözümü ülkücüler çıkarttı. Üniversite kampüsünde. O zamanlar solcuların safında mücadele ediyordum. Yöntemleri oldukça, nasıl söyleyeyim, oldukça sertti. Ya bugün? Acun belli belirsiz bir hareket yaptı. Artık onların var olduğundan söz edilemez. En azından şiddet yanlısı olarak. Güç kullanma gereği duymuyorlar çünkü bir şekilde iktidardalar artık. Size siyasetten söz etmiyorum. Para karşılığı kirli işler yapanlardan bahsediyorum. Suç kartelleri için çalışanlardan. Yüzünde alaycı bir ifade belirdi. Tüm bu hikayeler, Türkiye'de gerçek ile efsane arasında bir ayrım yapmak zordur. İçlerinden bazıları mafya gruplarına hizmet ediyor mu? Evet mi? Hayır mı? Geçmişte evet, belki. Ama bugün... Alnı kırıştı. Bu sıraların sebebi ne? Bu seri cinayetlerle bir ilgisi var mı? Paul anlatmayı tercih etti. Edindiğim bilgilere göre bu adamlar mafya için çalışırken bile davalarına sadık kalmayı sürdürüyorlar. Bu doğru. Aslında onları kullanan gangsterlerden nefret ediyorlar. Çok daha yüce idealleri var. Bana bu idealden bahsedin. Acun derin bir soluk aldı. Sanki ciğerleri büyük bir yurtseverlik dalgasıyla şişmişti. Türk İmparatorluğunu yeniden kurma. Turan hayali. Bunun anlamı ne? Bunu size anlatmam için en az bir gün gerekli. Lütfen, dedi Paul biraz sert bir ses tonuyla. Bu adamların niyetini anlamam gerekiyor. Ali Acun bir dirseğinin üzerine dayandı. Türklerin kökeni Orta Asya bozkırlarına dayanır. Atalarımız çekik gözlüydü ve Moğollarla aynı bölgede yaşıyordu. Hunlar mesela, onlar Türktü. Bu göçebe kavimler Orta Asya'yı dalga dalga açtıktan sonra yaklaşık 10. yüzyılda Anadolu'ya geldi. Peki Turan'ın manası ne? Nedir Turan? Bir tür düşsel imparatorluk, Orta Asya'da yaşayan bütün Türk halklarını tek bir yurt, tek bir bayrak altında birleştirmeyi hedefleyen bir siyasi görüş. Bir tür Atlantis anlayacağım. Tarihçilerin hep varlığına inandığı ama hiçbir zaman en ufak bir kanıt bile bulamadıkları kayıp ülke. İşte bozkurtlar da bu kayıp kıtanın hayalini kuruyor. Özbekleri, Tatarları, Uygurları, Türkmenleri bir araya getirmenin hayalini. Balkanlardan Baykal Gölü'ne kadar uzanan muazzam bir imparatorluğun hayalini. Gerçekleştirilebilir bir proje mi bu? Hayır, hiç kuşkusuz hayır. Ama bu hayalin gerçek bir yanı da var. Bugün milliyetçiler Türk halkları arasında ekonomik ittifaklar kuruyor, doğal kaynakların paylaşımı yoluna gidiyorlar. Mesela petrol gibi. Paul, Türkeş'in cenaze törenine katılan çekik gözlü, işlemeli kaftanlı adamları hatırlıyordu. Şunu çok iyi anlamıştı. Bozkurtlar devlet içinde devletti. Yasaların ve diğer ülke sınırlarının üzerinde yer alan bir yeraltı ulusuydu. Cenaze fotoğraflarını çıkardı. Yerde Buda konumunda oturduğundan bacakları uyuşmaya başlamıştı. Bu fotoğraflar size bir şeyler anlatıyor mu? Acun ilk fotoğrafı aldı ve mırıldandı. Türkeş'in cenazesi. O sırada ben Ankara'da değildim. Tanıdığınız önemli şahsiyetler var mı? Elbette. Tüm kodamanlar orada. Hükümet üyeleri, sağ partilerin temsilcileri, Türkeş'in siyasi mirasçıları. Hala faal olan bozkurtlar var mı? Yani kötü ün salmış olanları kastediyorum. Diplomat peş peşe fotoğraflara bakıyordu. Az da olsa keyfi kaçmış gibiydi. Bu adamların tekini görmek bile ona sanki eski terör günlerini hatırlatmıştı. Parmağıyla işaret etti. İşte o, Oral Çelik. Kim? Ali Ağacan'ın suç ortağı, 1981 yılında Papa'ya karşı düzenlenen suikast girişiminin 2 numaralı şüphelisi. Şimdi serbest mi? Evet, beraat etti ama hala bazı soru işaretleri var. Peki başka tanıdıklarınız? Acun tereddüt etti. Ben bir uzman değilim. Ünlü kişilerden söz ediyorum, mafya şeflerinden. Babalar mı demek istiyorsunuz? Paul bu sözcüğü hatırlıyordu. Godfather'ın Türkçesi olmalıydı. Acun her resme uzun uzun bakıyordu. Bazıları bir şeyler ifade ediyor, dedi sonunda. Ama isimlerini anımsayamıyorum. Çeşitli davalar sebebiyle her gün gazetelerde yer alan tipler. Silah kaçakçılığı, adam kaçırma, kumarhane. Paul cebinden bir keçeli kalem çıkardı. Tanıdığınız her yüz yuvarlak içine alın ve aklınıza gelirse ismini de yanına yazın. Türk bir sürü yuvarlak çizdi ama tek bir isim yazmadı. Birden durdu. İşte bu, gerçek bir star, milli bir şahsiyet. Bastonuna dayanarak yürüyen en az 70 yaşında uzun boylu bir adamı işaret ediyordu. Geniş bir alnı, arkaya taranmış gri saçları, profilden bir geyiği andıran ileri doğru çıkık çenesi vardı. Kutsal bir surat. İsmail Kutsi, büyük baba, İstanbul'un en güçlü mafya şefi. Daha yeni onu konu alan bir makale okudum. Bugün bile hala ne yapması gerektiğini iyi biliyor. Türkiye'nin en önemli uyuşturucu kaçakçılarından biri. Kolay kolay fotoğrafının çekilmesine izin vermez. Onun resimlerini çeken bir fotoğrafçının gözlerini oydurduğu bile söylenir. Suç dosyası kabarık mı? Acun bir kahkaha attı. Elbette İstanbul'da Kutsi'nin korktuğu tek bir şey olduğu söyleniyor. Deprem. Peki bozkurtlarla alakası? Hem de nasıl? O tarihe mal olmuş bir lider. Üst rütbeli polislerin bir kısmı onun eğitim kamplarında yetişmiştir. Ayrıca hayırseverliğiyle de ünlüdür. Kurduğu vakıf yoksul çocuklara burs verir. Hep yüce yurtseverlik değerlerinden dolayı. Bir ayrıntı Paul'un dikkatini çekti. Ellerinde ne var? Asidin neden olduğu yara izleri. 60'lı yıllarda kiralık katil olarak mesleğe atıldığı söyleniyor. Cesetleri sudkostik çözeltisinde eritiyormuş. Bir söylenti bu elbette. Paul damarlarının karıncalandığını hissetti. Böyle bir adam Sema Gökalp'in öldürülmesini emretmiş olabilirdi. Ama hangi sebeple? Ve cenaze töreninde yanında yürüyen adam değil de neden o? 2000 kilometre uzaktan bir soruşturmayı nasıl yürütebilirdi? Keçeli kalemle yuvarlak içine alınmış diğer yüzlere dikkatle baktı. Sert ifadeli suratlar, sımsıkı kapalı ağızlar, çoğu kırlaşmış bıyıklar. Kutsi'ye rağmen suçun bu derebeylerine karşı anlaşılmaz bir saygı duyuyordu. Bu adamların arasında yer alan kirpi saçlı genç bir adam dikkatini çekti. Peki bu kim? Yeni kuşak, Azer Akarca. Kutsi'nin bir yetiştirmesi, vakfın desteğiyle bu küçük köylü çocuğu önemli bir iş adamı oldu. Meyve ticaretinden büyük bir servet yaptı. Bugün Akarca'nın doğduğu bölgede Gaziantep yakınlarında uçsuz bucaksız bağları var. Ve henüz 40 yaşında bile değil. Türk usulü bir golden boy. Gaziantep ismi Paul'e hiç yabancı değildi. Bütün kurbanlar hep bu bölgedendi. Bu basit bir rastlantı olabilir miydi? Son düğmesine kadar iliklenmiş kadife ceketli genç adama uzun uzun baktı. Bir iş adamından çok hayalci ve bohem bir öğrenciyi andırıyordu. Siyasetle ilgileniyor mu? Acun evet anlamında başını salladı. Modern bir lider. Kendi lokallerini açtı. Oralarda rap müziği dinleniyor, Avrupa tartışılıyor, içki içiliyor. Her şey çok liberal bir havada. Ilımlı biri mi? Sadece görüntüde. Benim düşünceme göre Akarca tam bir fanatik. Belki de hepsinden daha kötü. Köklerine dönüşten yana. Türkiye'nin zengin ve büyüleyici geçmişi onda bir takıntı haline gelmiş. Onun da kurduğu bir vakıf var. Arkeoloji çalışmalarını finanse ediyor. Paul, antik çağa ait maskları, taşa oyulmuş yüzleri düşündü. Ama bu ipucu olamazdı. Hatta bir teori bile. Olsa olsa hiçbir dayanağı olmayan bir saçmalıktı. Ya suç dosyası? Diye sordu. Sanmıyorum, hayır. Akarca'nın paraya ihtiyacı yok ve mafya ile çalışan bozkurtlardan nefret ettiğine eminim. Onun gözünde bu davaya ihanet. Paul saatine bir göz attı. 9:30'du. Listesinde yer alan diğer cerrahlarla ilgilenmek için bol bol vakti vardı. Fotoğrafları topladı ve ayağa kalktı. Teşekkür ederim Ali. Şu ya da bu şekilde bu bilgilerin benim çok işime yarayacağından eminim. Adam onu kapıya kadar geçirdi. Eşikte sordu. Bana hala söylemediniz. Bozkurtların bu seri cinayetlerle herhangi bir ilgisi var mı? Bu işin içinde olma ihtimalleri var. Evet. Ama ne şekilde? Bir şey söyleyemem. Siz onların Paris'te olduklarını mı söylüyorsunuz? Paul cevap vermeden koridorda ilerledi. Merdivenin başında durdu. Son bir şey Ali. Bozkurtlar. Neden bu isim? Türklerin kökeniyle ilgili bir mitolojiye gönderme. Hangi mitoloji? Anlatıldığına göre çok eski zamanlarda Türkler bir göçebe kavimmiş. Bu göçebe Türkler düşman tarafından katledilmiş, kılıçtan geçirilmiş ve sadece tek bir Türk çocuğu hayatta kalmış. Bu çocuk bir dişi kurt, Asena tarafından kurtarılmış ve sonra emzirilmiş. Efsane bugünkü Türk ırkının bu tek çocukla dişi kurdun soyundan geldiğini ileri sürüyor. Paul, eklem yerleri beyazlaşana dek trabzını sıktığını fark etti. Acun devam etti. Onlar Türk ırkını koruyorlar yüzbaşı. Soylarının, sarf ırklarının bekçiliğini yapıyorlar. İçlerinden bazıları bu dişi kurdun Asena'nın oğulları olduklarına inanıyor. Umarım bu adamlar Paris'te değillerdir. Umarım yanılıyorsunuzdur. Çünkü onlar sıradan insanlar değillerdir. Uzaktan veya yakından tanıdığınız hiç kimseye benzemezler.